Ayrım 7. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 84. Bird üst üste gelen inleme sesleri üzerine isteksizce uyandı. Başlangıçta seslerin kendinden çıktığını sanmıştı. Gerçekten de uyandığı anda midesindeki sayısız iblisin sapladığı mızraklar yüzünden bir kez inledi. Fakat hemen sonra kendisine ait olmayan bir inleme sesi daha duydu. Uyandığı andaki halini hiç bozmadan yalnızca kafasını biraz kaldırıp yatağın yanına baktı. Yatakla televizyon arasındaki daracık zeminde Himiko uyuyordu. Vahşi hayvanların hırlamasını andırır bir sesle inliyordu. Himiko rüyasındaki dünyadan sinyal gönderirmiş gibi inleme sesleri gönderiyordu. Üstelik korku yüklü inlemeler. Bird, Himiko'nun yuvarlak hatlı, metalimsi bir renge dönüşmüş, hiç kan dolaşmıyormuş gibi duran yüzünün sıkıntıyla gerilip sonra tekrar gevşemesini odanın loş karanlığında izledi. İnleme sesi yükseldikçe kımıldanıyor, boynunu ve göğsünü etli parmaklarıyla tırmalıyordu. Bird, Himiko'nun battaniyenin dışında kalan memelerine ve karnına uzun uzun baktı. Net olarak yarım küre şekilli ama iki tarafa yatarak birbirlerine sırt dönmüş gibi duran memeler. Aralarında kalan pürüzsüz açıklık. Bird bir an o çelimsiz göğsü daha önce gördüğünü düşündü. Kış ortasında gece yarısı kereste deposunda. Fakat büyük kısmı battaniyenin altında kalan karnı hiçbir şey ifade etmiyordu. O kısım yaşının ilerlediğini gösterecek şekilde yağlanmaya başlamıştı. Orası Himiko'nun yaşamındaki yeni döneme, Bird'in bilmediği bir zamana aitti. Yağ tabakası kalınlaştıkça Himiko'nun vücudunun daha da farklı bir şekle gireceği kesindi. Elbette memeleri de o deliliklerini kaybedecekti. Himiko tekrar yüksek sesle inleyerek birden tacize uğradığının farkına varmış gibi gözlerini açtı. Bird uyuyormuş gibi yaptı. Bir dakika kadar sonra Bird tekrar gözlerini açtığında Himiko yeniden uykuya dalmıştı. Bu kez battaniyeyi boynuna kadar çekerek sarınmış, mumya gibi bir halde inleme seslerinden ve yüzündeki sıkıntılı ifadeden de eser kalmamıştı. Rüyasındaki hayaletlerle uzlaşmayı başarmış olmalıydı. Bird rahatlayarak gözlerini kapatıp kendi mide sorunuyla boğuşmaya başladı. Yanması bir türlü bitmek bilmeyen mide sorunuyla. O farkında olmadan midesi büyüdükçe büyümüş, Bird'ün vücudunun içini ve algılayabildiği dünyanın tamamını kaplamıştı. Himiko ne zaman dönmüştü acaba? Bebek, başı Apolliner gibi sarmalanmış halde otopsi tezgahına alınmış mıydı acaba? Dershanede o günkü dersini doğru düzgün verebilecek miydi? Düşünceler midenin yarattığı baskıya karşı gelecek gibi olup belirginleştikleri anda yok oluyorlardı. "Sanırım her an kusabilirim," diye geçirdi aklından. Korku, yüzündeki derinin tamamını soğutmuştu. Yatağı kusmağa bularsam Himiko benim hakkımda ne düşünür? Sarhoşlukla kış ortası dışarıda neredeyse tecavüzden farksız bir şekilde bekaretini bozdum. Ancak bunu anlamadım bile. Aradan yıllar geçtikten sonra aynı odayı paylaştığımda sarhoşluktan sızıp kaldığım yetmezmiş gibi her an kusabilecek bir haldeyim. Sefil herifin tekiyim. Bird, ortalığa kokusalan 10 kadar geğirme sonrasında kafası zonklaya zonklaya yatakta doğrulup yatağın dışına doğru o sıkıntılı ve her türlü direnci karşısında bulan ilk adımını atarak yalpalaya yalpalaya banyoya yöneldi. Her ne arada olduysa Bird'ün üstünde kilodundan başka bir şey yoktu. Karşısına dikilen raylı kapıyı açıp nefes nefese de olsa banyoya girmeyi başardığı anda aklına hiç getirmediği türden bir sevinç dalgası içini kapladı. Himiko'ya fark ettirmeden kusmayı başarabilirdi belki de. Elbette bir çekirgenin kusması gibi sessizce kusmayı başarabilirse. Bird diz çöküp alafranga tuvaletin oturma yerine dirseklerini dayayarak başını ortaya doğru eğip huşu içerisinde dua ediyormuş gibi bir halde midesindeki gerilimin zirve noktasına ulaşmasını bekledi. Artık soğuğunu iyice hissettiği yüzünün teni bu kez anormal bir ateşle terlemeye başlıyor, sonra tekrar ne ateşi ne de teri hissedebiliyordu. O konuda bakan insan için klozet beyaz ve kocaman bir boğaz gibi görünür. Alt dirsek kısmında duran temiz su bile o boğazın bir parçasıdır. Birinci kusma dalgası şiddetle yükselmeye başlamıştı. Bird, havlama gibi bir ses çıkarıp öne uzattığı boynunu titreyerek kustu. Burnunun içi tahriş eden bir sıvıyla kaplandı. Kesik kesik soldu. Gözyaşları yanaklarından süzülerek terden ıslanan kısma kadar ulaştı. Bird bir kez daha yutakta kalan kısmı da kustu. Başının içerisinde sarı havai fişekler uçuştuktan sonra ara verdi. Bird işini tamamlamış bir tesisat ustası gibi kalkıp duvara takılı tuvalet kağıdıyla yüzünü silerek birkaç kez yüksek sesle sümkürdü. Sessizce iç geçirdi. Fakat kusması bu kadar da bitmemişti. Bird'ün huyu böyleydi. Kusmaya başladığında mutlaka en az iki kez kusardı. Üstelik ikinci kusuşunu midesinin kendi başına gerçekleştirmesini beklemezdi. Parmağını boğazına daldırarak ikinci dalgayı davet etmesi gerekiyordu. Bu sıkıntıyı bildiği için iç geçirmişti. Başını tekrar eğdi. Klozet pislikle kaplanmıştı. İçindeki tiksintiyle gözlerini kapatıp elle yoklayarak bulduğu sifonun ipini çekti. Su gürültüyle akarken cılız bir rüzgar yüzünü yaladı. Gözlerini açtığında o beyaz ve temiz boğaz bir kere daha karşısındaydı. Bird kızarmış, zayıf düşmüş boğazına parmağını daldırarak kusmaya başladı. Sonrası öğürtü, anlamsız gözyaşları, kafasında uçuşan sarı havai fişekler, burnunun içindeki yanma hissinden ibaretti. Kusması bitince kirlenen parmaklarını ve ağzının çevresine ve gözyaşlarıyla sınan yanaklarını sildi. Yığılırcasına yaslandı klozete. Böylelikle bebeğin çektiği sıkıntıları biraz olsun paylaşabildim mi acaba? Aklından bu düşünce geçince o kadar rahat olmaktan dolayı yüzü kızarıverdi. Akşamdan kalmalığın sıkıntısı katıksız bir sıkıntıydı. Diğer sıkıntılarla karşılaştırılması olanaksızdı. Kendi kafamda oluşturduğum ufacık bir avuntudan öteye geçmese bile bu sahtekarlığa izin verecek kadar yüzsüz olmam gerekiyor, dedi Bird. Kendi kendine ahlak dersi vericesine. Fakat kusma sonrası genel rahatlama hissi ve kesinlikle uzun sürmeyeceğini bildiği halde midesindeki iblislerin yatışması, Bird'ün uyandığından itibaren ilk kez kendini iyi hissetmesini sağladı. Bugün dershanede ders vermem gerekiyor ve olasılıkla çoktan ölüp gitmiş olan bebeğim için hastanede bir sürü formaliteyi halletmek zorunda kalacağım. Sonra kayınvalideme bebeğin ölümünü bildirmem, karıma ne zaman söylemem gerektiğini sormam gerekiyor. Bütün bunlar yeterince ağır. Ancak ben uzun bir zaman sonra ziyaret ettiğim kadın arkadaşımın evinin banyosunda akşamdan kalmalıkla kustuktan sonra tüm vücudumdaki gücü yitirmiş, klozete yaslanmış bir halde aval aval duvara bakıyorum. Ne kadar abes bir durum. Fakat Bird'ün o köşeye sıkışmış haliyle korkuya kapılıp kapılmadığı sorulacak olursa hiç de öyle değildi. Aksine gönül rahatlığıyla sorumluluklarını bir kenara iterek kendini doğal sürece bıraktığı o kısa süre içerisinde sıkıntılarından biraz arınmış gibiydi. Şu anki halimle yığılıp kalmışım. Yalnızca burnum ve boğazım yandığına göre ölümle karşı karşıya gelen bebeğin durumuna çok yakın haldeyim. Tek farkım ağlayıp zırlamıyor olmam. Fakat aslında o ağlayıp zırlayan bebekten çok daha sefil bir haldeyim. Mümkün olsaydı Bird, herhalde sifonun ipini çekerek kendini klozetin içine atıp kanalizasyon cehenneminde sele karışıp sürüklenmeyi tercih ederdi. Fakat işini tamamlaması için gereken son hareketmiş gibi tükürerek klozetten ayrılınca raylı cam kapıyı açıp yatak odasına döndü. O sırada Himiko'nun varlığını unutmuştu bir nebze ama çıplak ayaklarıyla yatak odasına ilk adımını attığı anda Himiko'nun tamamen uyanık bir halde kusuşunun ve sonrasında gelen sessizlik anının her saniyesinin farkında olduğunu anladı. Himiko uyuduğu zamanki gibi yatıyordu. Ama perdenin aralığından içeri süzülen cılız ışıkta Himiko'nun yüzünün, göz kapaklarının, burun kemiklerinin, dudaklarının silüetinin altın sırmalar saçan ışığın altında kaldığını, üstelik gözlerinin bir uçtan bir uca kapkara gölgeler bırakarak hem de ardına kadar açık olduğunu gördü. Bird onun ayaklarının ucundan bir fare gibi sıçraya sıçraya geçerek yatağın kenarındaki pantolon ve gömleğine ulaşmak zorundaydı ama o sırada da merceği ardına kadar açılmış fotoğraf makinesi gibi duran gözlerini bir an olsun Bird'den ayırmadı. "Böylece durup bir köpek gibi kusmamı mı dinledin?" diye sordu Bird boğuk bir sesle. "Köpek gibi? O zaman gayet zengin ses tonları çıkaran bir köpek olurdu." dedi Himiko ardına kadar açık sakin gözleriyle Bird'ü dikkatle inceleyerek de olsa uykulu bir ses tonuyla. Köpek elbette hem de inek kadar kocaman bir Saint Bernard dedi Bird hayal kırıklığı içerisinde. Çok sıkıntılıydın herhalde. Geçti mi bari? Şimdilik dedi Bird. Sonra halsiz hafifçe yalpalayarak üstelik battaniyenin üzerinden Himiko'nun ayağına basarak ilerledi. Nihayet pantolonuna ulaşıp telaşla bacaklarını pantolonuna yerleştirmeye çalışırken fakat sanırım öğleden önce bir kez daha kusarım. Her zaman öyle oluyorum. Bir süredir içki içmemiştim. Akşamdan kalmalı unutmak üzereydim. Belki hayatımdaki en kötü gün olur. Şimdi düşünüyorum da haftalar boyu aralıksız içmemin nedeni de akşamdan kalmalığı bir şekilde halledebilmek için tekrar içmeye başlamak şeklinde alkolün sınırsız rotasına girmemden kaynaklandı, dedi Bird. Acınacak haldeyken kuyruğu bir şekilde dik tutmak amacıyla ortaya gülünebilecek bir şeyler atmak istemişti ama nihayetinde söylediklerine kendisi pişman olmuştu. Yine öyle yap istersen. Bugün sarhoş dolaşmama imkan yok. Limonlu bir şeyler iç istersen, rahatlarsın. Mutfakta limon var. Bird söz dinleyen uslu bir çocuk gibi mutfağa baktı. Flanders ekolü resimleri andırır şekilde buzlu camın ardından gün ışığı alan tezgahın üzerindeki onlarca limon, midesine çok iyi geleceğinden emin olmasını sağlayan sarı ışıltılar saçıyordu. ''Her zaman bu kadar çok mu alırsın?'' diye sordu pantolonunu giyip gömleğinin düğmelerini de boynuna kadar iliklediğinde kendini daha rahat hisseden Bird. ''Zaman zaman'' dedi Himiko, sorunun anlamsızlığını vurgulamak istermiş gibi soğuk bir ses tonuyla. Bird az önce yaşadığı rahatlık hissini kaybederek ''Kaçta döndün? Sabaha kadar MG ile mi dolaştın?'' diye sordu. Himiko'nun boş bakışlarıyla karşılaşınca çok önemli bir rapor veriyormuş gibi ekledi. ''Gece yarısı iki arkadaşın geldi. Biri daha çocuktu herhalde. Diğerine de perdenin aralığından baktım. Yumurta kafalı, orta yaşlı bir adamdı. Selam vermedim gerçi.'' ''Selam? Gerek de yok zaten.'' dedi Himiko. Hiç umursamadığı rahatlıkla anlaşılacak şekilde. Bird ceketinin cebinden kol saatini çıkarıp saati kontrol etti. 9 olmuştu. Dersi saat 10'da başlıyordu. Önceden izin almadan dersi iptal edebilecek, geç gelebilecek cesareti olan bir dershane öğretmeni hayranlık verici olabilirdi. Bird'ün ne böyle bir cesareti vardı ne de o kadar aptaldı. Eliyle yoklayarak kravatını bağladı. O ikisiyle birkaç kez yattım. Onun için kendilerinde gece yarısı gelme hakkı buluyorlar. Oğlan tuhaf bir tip. Benimle baş başa yatmak pek o kadar ilgisini çekmiyor. Daha ziyade ben başka birine yatarken yanımızda durup adama yardımcı olmanın hayalini kuruyor. Onun için evime birileri geldiğinde mutlaka uğruyor. Bir o kadar da kıskanç. Bu şansı tanıdın mı ona? Ne münasebet diye yanıtladı Himiko. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde. O oğlan senin gibi büyük erkeklerden hoşlanıyor. Bir gün beraber olursanız sana haddinden fazla ilgi gösterecektir. Bird, senin zaten o tür deneyimlerin yok mu? Okulda alt sınıflardan sana tapanlar, çalıştığın dershanede senin için her şeyi yapabilecek öğrenciler yok mu? Bence sende öylesi küçük topluluklardaki çocukların kahramanı olabilecek bir hava var. Bird başını hayır anlamında sallayarak mutfağa geçti. Tabanları soğuk zemine değdiğinde henüz çoraplarını giymediğini fark etti. İşte şimdi çattık belaya. Çorapları aramak için eğildiğimde midemde oluşacak baskı yüzünden yine kusabilirim. Fakat çıplak ayaklarla yere basmak hoşuna gitmiş, musluktan akan cılız suyla parmaklarını ıslatmak, ıslak parmaklarıyla limonları tutmak hafif bir haz vermişti. İnce limonlardan birini alıp iki parçaya ayırarak sıkıp içti. Özlediği rahatlık boğazından taciz altındaki midesine doğru limon suyunun serinliğiyle birlikte yayılmaya başladı. ''Limon iyi geldi galiba.'' dedi Bird minnet yüklü ses tonuyla. Yatak odasına dönüp belinden üst kısmını olabildiğince dik tutmaya çalışarak çoraplarını ararken. Tekrar kusacak bile olsan bu sefer limon tadı verir. İçimdeki umut ışığını söndürmeye başardın, dedi Bird. Limon suyunu verdiği tatmin duygusu bir an içinde dağılıp gidivermişti. Ne arıyorsun? Su boyunda yengeç yakalamaya çalışan ayılar gibi bir halim var. Çoraplarımı, dedi Bird sesini alçaltarak. Çıplak ayaklarının aptal bir görüntü sergilediğinin farkındaydı. Ayakkabılarının içine koydum. Giderken giyer de çıkarsın diye. Bird, battaniyeye sarılmış halini hiç bozmadan duran Himiko'ya öyle bir hareket beklemediğini hissettirecek şekilde bakıp, bunun Himiko'nun yatak arkadaşları geldiğinde tekrarladığı bir alışkanlık olduğunu tahmin edebildi. Adamlar kendilerinden daha iri ve hırpani bir başka yatak arkadaşı geldiğinde ayakkabılarını kaptıkları gibi yalın ayak kaçabilsinler diye öyle yapıyor olmalıydı. Ben çıkıyorum öyleyse. Öğleden önce 2 saat ders yapmam gerekiyor. Dün akşam ve bu sabah için çok teşekkür ederim, dedi Bird. Yine gelir misin Bird? Biz birbirimiz için gerekli insanlar olabiliriz. Bird dilsiz birinin aniden çığlık attığını duymuş gibi şaşırdı. Himiko, etli ve yuvarlak kaşlarının ortasında kırışık katmanları oluşmuş halde Bird'e bakıyordu. ''Olabilir, belki de birbirimiz için gerekliyizdir.'' dedi. Sonra karanlık oturma odasını çıplak ayak tabanlarına dikenler iğneler batırılıyormuş hissi içinde, bataklıkta ilerlemeye çalışan bir gezginin temkinli adımlarıyla şıpantraya ulaştığında yeniden kusma korkusuyla çoraplarını ve ayakkabılarını çabuk hareketlerle giydi. ''Hadi hoşça kal, iyi uykular.'' diye seslendi içeriye. Kız arkadaşından herhangi bir yanıt gelmedi. Bird kapıdan dışarı çıktı. Asit gibi keskin ışıklarla kaplı bir yaz sabahıydı. Kan kırmızısı Megan'in yanından geçmeye çalışırken kontak anahtarının yerine takılı olduğunu gördü. Biraz üzüntüyle aklından bir hırsızın o spor arabayı güçlük çekmeden çalmasından meselesi olduğu düşüncesi geçti. Her şey bir yana o çalışkan ve akıllı üniversite öğrencisi kız bu hallere nasıl düşmüştü acaba? Üstelik evlendiği genç kocası intihar ediyor, gece yarısı araba sürerek sıkıntı attıktan sonra bile korkulu rüyalar görüyordu. Bird kontak anahtarını çıkarmak için hamle yaptı. Fakat kendisi şu an loş karanlıkta gözlerini sımsıkı yumuş halde yatan kadın arkadaşının yanına dönecek olursa bir kez daha dışarı çıkacak gücü kendisinde bulamayacağını biliyordu. Parmaklarını anahtardan ayırıp çevresinde göz gezdirerek en azından o an için bir hırsız ihtimalinin olmadığına kendini inandırmaya çalıştı. Çelik jant tekerlerin yanında bir yerde iyice kısalmış bir puro duruyordu. Olasılıkla gece gelen yumurta kafalı adam atmış olmalıydı. Bird'den daha samimi bir şekilde Himiko ile ilgilenen bir sürü insanın olduğuna şüphesi yoktu. Bird başını sallayıp derin bir nefes alarak akşamdan kalmalığın tehdit yumağından uzaklaşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Başını öne eğerek sokağa çıkmaktan başka bir şey yapabilecek halde değildi. Fakat Bird'ün şansı yaver gitti. Hiçbir şey olmadan dershanenin kapısından girmeyi başardı. Kaldırım, peron ve tren. En kötüsü de trendi. Ama Bird boğazı tam takır kurumuş halde titreşimleri ve başkalarının kokusuna katlanmayı başarabildi. Vagondaki yolculardan yalnızca Bird terliyordu. Sadece onun çevresindeki bir metrekarelik alan içerisinde yaz ortası sıcağı yaşanıyormuş gibiydi. Bir kasa limon yemiş domuz gibi limon kokusu yüklü nefesini her verişinde çevresine mahcup bakışlar fırlatmak dışında elinden bir şey gelmiyordu. Üstelik çevresine her bakındığında acil durumda kusmak için koşabileceği bir yer bulmaya çalışıyordu. Dershanenin kapısına kadar kusmadan ulaşmayı başardığında uzun süren ve yenilgiyle sonuçlanan bir seferden dönen savaşçılar gibiydi. Fakat işin zor olan kısmı yeni başlıyordu. Düşman önünü kesmiş, pusuda bekliyordu. Bird özel dolabından ders notlarını ve bir kutu tebeşir çıkardı. Sonra raftaki sözlere şöyle bir baktıysa da gözüne her gün olduğundan daha ağırlaşmış gibi görünen sınıfa götürmekten vazgeçti. Zaten Bird'ün sınıfında söz dağarcığı ve dil bilgisi yapıları konusundaki bilgiler açısından kendisini kat kat aşan öğrencileri de vardı. Eğer bilmediği bir sözcük ya da kalıp çıkarsa onlardan birine söz vermesi yeterli olurdu. Öğrencilerin kafası ayrıntılı bilgilerle fazlaca dolu olduğundan üzerinde düşündük her şeyin bütünselliğini kavramaları gerektiğinde ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlardı. O yüzden Bird'ün işi metnin bütünselliğini kavratmaya çalışmaktı. Fakat Bird derslerinin üniversite giriş sınavlarında yararlı olup olmadığından emin değildi. Dolapların bulunduğu odadan çıkınca Michigan Üniversitesi çıkışlı, her yönüyle yurt dışı tecrübeli elit takımından olduğunu hissettiren, cana yakın ve keskin bakışlı yabancı diller birim şefine yakalanmak korkusuyla öğretmenler odasının dip tarafında kalan asansörü kullanmaksızın önce bir kez daha arka kapıdan dışarı çıkıp binaya solucan gibi yapışık halde duran sarmal yangın merdivenlerinden geçerek dersliğine yöneldi. Bakış alanı içerisinde gittikçe genişleyen şehir manzarasına bir kez bile dönüp bakmadan yanından yukarı çıkan öğrencilerin etkisiyle kayıklar gibi salınan sarmal merdivenlerin çıkardığı titreşimlere güç bela dayanarak alnından boşalan soğuk terlerle birlikte nefes nefese kalmış halde ve arada inler gibi geğirerek tırmanıyordu. Öylesine yavaş çıkıyordu ki onu geçen öğrenciler kendi hızlarının anormal olduğu hissine kapılıp yanından geçerken duraksayıp yüzüne kısa bir bakış fırlattıktan sonra merdiveni sarsarak geniş adımlarla tırmanmaya devam ediyorlardı. Bu yüzden Bird neredeyse gözleri kararmış halde korkuluklara tutunmak zorunda kalıyordu. Merdivenleri tırmanmayı bitirdiğinde rahatlayan Bird, orada kendisini bekleyen bir arkadaşının seslenmesi üzerine eski gergin haline geri döndü. Arkadaşı Bird gibi arada sırada tercümanlık yapan diğer arkadaşlarıyla birlikte kurdukları sınav dilleri araştırmaları topluluğunda yardımlarını gördüğü biriydi. Akşamdan kalmalığıyla mücadele halinde olduğundan hiç tahmin etmediği biriyle karşılaşınca bir belaya bulaştığı hissine kapıldı. Saldırıya uğrayan midi gibi içine kapanıverdi. "Oo Bird," dedi arkadaşı. Bird lakabı her yerde, her çevreden arkadaşlar arasında kullanılıyordu. Dünden beri birçok kez aradım ama ulaşamayınca çıkıp kendim geldim. Ya diye sevimsizce yanıtladı Bird. Delchev olayını duydun mu? Olay diye soruyla yanıtladı Bird tedirginlik içerisinde. Dantsev, Balkan Yarımadası'ndaki küçük bir sosyalist ülkenin elçiliğinde çalışıyordu ve Birdy ile arkadaşlarının topluluğunun hocalığını yapıyordu. Dantsev, Japon bir kızın dairesine kapanmış, elçiliğe hiç gitmiyormuş, hem de bir haftadır. Elçilik olayı kendi içinde çözümleyip Dantsev'i geri getirmek istiyormuş ama elçilik daha yeni açıldığından elemanları yetersiz kalmış. Kızın evi Shinjuku'nun en karmaşık yerlerinden birindeymiş. Kayıp aramayı becerebilecek elçilik çalışanı da yokmuş. Bunun üzerine bizim topluluktan rica ettiler. Aslında biraz bizim de sorumluluğumuz var. Sorumluluk? Dantsev aylık toplantılar sonrasında götürdüğümüz meyhanede çalışan bir kızla berabermiş. Şu koltuklu yer, dedi arkadaşı mahcup bir çocuk gibi gülümseyerek. Benzi soluk, ufak tefek, biraz garip bir tip vardı ya. Bird o benzi soluk, ufak tefek, biraz da garip olan o tipi hemen anımsadı. Fakat o kız ne İngilizce biliyor ne de sınav dillerinden birini. Dantsev de Japonca bilmez. Nasıl becermişler? Olmuş işte. Bu bir haftayı nasıl geçirdi acaba? Hem de hiç kimseyle konuşamadan, dedi arkadaşı yüzündeki mahcup ifade derinleşerek. Dantsev daha asla elçiliğe dönmezse ne olacak? Kaçak ya da mülteci gibi bir şey mi olacak? Öyle. Başımızı açtığın işe bak Dantsev Hoca, dedi Bird boğuk bir sesle. Topluluk olarak bir araya gelip ne yapabileceğimizi konuşalım diyoruz. Bu akşam işin var mı? Bu akşam, dedi Bird, kısa bir an tereddüt ederek. Bu akşam olmaz. Dantsev Hoca ile en çok senin aran iyiydi. Bizim topluluktan bir temsilci göndermek gerekirse senin olmanı istiyoruz. Temsilci. Olabilir de bu akşam gelemem, dedi Bird. Sonra kararlılıkla, bebeğimiz doğdu ama normal değil. Her an ölebilir. Arkadaşının yüzündeki ifade anında değişti. Yapma yahu. Tam o sırada başlarının üzerindeki dershane zili çalmaya başladı. Çok geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Bu akşamki toplantıyı biz hallederiz. Sen de koy verme kendini. Eşin nasıl, iyi mi? Eşimin durumu iyi, teşekkür ederim. Dantsev meselesini ne yapacağımıza karar verirsek seni ararım. Fakat çok bitkin görünüyorsun. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Bird akşamdan kalma olduğunu gizlediği için kendini kötü hissederek sarmal merdivenlerden büyük bir telaş içerisinde omuzları sarsına sarsına inen arkadaşının ardından baktı. Sonra da sınıfa girdi. O an yüze yakın öğrencinin sinekleri andıran kafalarıyla karşılaştı. Bird içgüdüsel olarak başını öne eğdi ve sonra tekrar yüzünü kaldırıp öğrencilerle göz gözü gelmemeye özen göstererek Reader kitabını ve tebeşir kutusunu kendini korumak için silahlarıymış gibi göğsüne bastırarak kürsüye çıktı. Artık ders zamanıydı. Bird, ders notlarından işaret kağıdı sıkıştırılmış sayfayı açıp geçen hafta kaldığı kısmın hemen sonrasındaki paragrafı hiç istifini bozmadan okumaya başladı. O paragrafın Hemingway'den alıntı olduğunu anladı hemen. Ders notları yabancı diller birim şefinin çağdaş Amerikan edebiyatından kendi beğenisine göre parça parça topladığı, her bir cümlesi tuzaklarla dolu kısa alıntılar derlemesiydi. Hemingway, Bird'in gücünü toplamasına yardımcı olmuştu. Alıntı paragraf, Güneş de Doğar eserindendi. Sonlara doğru öykü, kahramanın denize girdiği kısım. Soyunma odalarından birinde mayomu giydikten sonra daracık kumsaldan geçip suya girdim. Dalgaların üstünden yüze yüze açılmaya çalıştım ancak ara sıra dalmak zorunda kaldım. Durgun sulara gelince sırt üstü döndüm ve dinlendim. Suyun üstünde sırt üstü durunca yalnız gökyüzü görünüyor. Dalgaların sesini duyuyordum. Bird, kendi vücudunun derinliklerinde bastırılması güç ve net bir krizin başladığını hissetti. Boğazı tam takır kurumuş, dili ağzına sokuşturulmuş yabancı bir cisim gibi şişkinleşmişti. Korku salan mide öz suyunun saldırısı başlamıştı. Yine de okumasını sürdürerek öğrencilere hissettirmeden fersizce kapıdan tarafa baktı. Yerinden fırlasa yetişebilir miydi acaba? Fakat bunu yapmasına gerek kalmadan işini tamamlayabilirse mükemmel olacaktı. Bird dikkatini başka yöne çekebilmek için paragrafın öncesini ve sonrasını anımsamaya çalıştı. Ben tepede uzanıp dinleniyor, sonra yine yüzmeye gidiyor, sonra otele döndüğünde onu terk ederek genç matadorla kaçan sevgilisinden telgraf geliyor. Bird telgraftaki ifadeyi de anımsamaya çalıştı. Madrid Otel Montana'ya gelebilir misin? Başım dertte, Brad. Net olarak anımsamıştı. Bu iyiye işaret. Bu telgraf okuduklarım arasında en cazip olanı. Sanırım kusma belasını alt edebileceğim. Bert tüm gücüyle düşünmeye çalıştı. Sonra Ben'in gözleri açık halde denize daldığında mavi bir şeylerin akarak geçişini gördüğünü anımsadı. Alıntı içerisinde o kısım geçerse asla kusmam. Bu çok iyi oldu. Bert okumayı sürdürdü. Ben denizden çıkıp otele döner, telgrafı alır. Telgraf harfi harfine Bird'ün anımsadığı şekildeydi. Madrid Otel Montana'ya gelebilir misin? Başım dertte, Brett. Fakat ben yüzmesini tamamladığı halde gözleri açık denize daldığı kısım geçmemişti. Bird şaşırarak o kısmın başka bir Hemingway kitabında olabileceğinden, hatta başka bir yazarın romanında olabileceğinden kuşkulanmaya başladı. Şansı tükenmişti. Sonunda sesini de yitirdi. Boğazında binlerce kuru çatlak oluşmuş, dili boğazını tıkayacak ölçüde şişkinleşmiş, her an ağzından fırlayabilecek hale gelmişti. Bird karşısındaki yüze yakın sinek kafasına bakarak hafifçe gülümsedi. Komik ve gergin geçen bir 5 saniye. Sonra dizlerinin üzerine yığılıp tozlu zemine parmaklarını kurbağa gibi açtığı ellerini yapıştırarak öğrerek kusmaya başladı. Kusan bir kedi gibi başını iyice öne uzatmış kusuyordu. İç organları mengeneyle sıkıştırılmış gibiydi. Bir an kendini Herkül'ün devasa ayakları altında ezilen iblisler gibi hissetti. Hiç olmazsa kusmasının güldürücü bir yanı olsun diye çabalamıştı ama aslında yaptığı tam tersiydi. Yalnız kusmuk parçalarının bir kısmı diline kadar ulaşıp geri dönerken Himiko'nun söylediği gibi limon tadını hissetti. Aklından zindanda açan menekşeler cümlesini geçirerek kendini toparlamaya çalıştı. Fakat bu psikolojik girişimi de faydasızdı. Zirvesine ulaşan kusma krizi karşısında pelte gibi kalan, müthiş örtüler çıkardığı ağzı açık halde kala kaldı Bird. Yüzünün iki yanından at gözlüğü gibi siyah bir perde yavaşça genişleyerek Bird'ün görebildiği her yeri kararttı. Bird o halde daha derin bir karanlığa dalıp başka bir uzaya geçebilmek arzusundan başka bir şey hissetmiyordu. Bir süre sonra Bird elbette hala aynı uzaydaydı. Gözyaşları akmış, burnunun iki yanı ıslanmış, perişan halde kusmuk birikintisine bakıyordu. Bütün olarak kızıla çalan sıvı içerisinde sarı renkteki taze limon parçacıklarını görebiliyordu. Serin ve kurak bir mevsimde Afrika göğünde planörle alçaktan uçacak olsa belki de aynı renkte görünebilirdi. O limon parçalarının altında da gergedanlar ve vahşi keçiler gizleniyor olabilirdi. Paraşütünü açar, tüfeğine sarılır, çekirgeyi aşağı atlayıverirdi. Kusma krizi yatışmıştı. Bird, toz ve mide öz suyuyla kirlenen eliyle dudağını hafifçe yokladıktan sonra ayağa kalktı. Görmüş olduğunuz nedenden dolayı bugünkü dersimi yarıda kesiyorum, dedi Bird nefes nefese bir sesle. O yüz kadar sinek kafası durumu anlamış gibiydi. Bird ders notlarını ve tebeşir kutusunu toplamaya girişti. Ancak sinek kafalarından biri birden ayağa kalkıp bağırarak bir şeyler söylemeye başladı. Tam da çiftçi çocuklarına özgü hatları yuvarlak kadınsı yüzü neredeyse ışıltılar saçacak ölçüde sağlıklı görünüyor. Gül rengi dudaklarını oynatarak bir şeyler söylüyordu ama sesi ağzının içinde dağılıp gidiyormuş gibiydi. Üstelik öfkeyle konuştuğundan neler söylediği anlaşılmıyordu. Yine de söyledikleri gitgide beraklaşmaya başladı. Oğlan baştan itibaren Bird'ün tavrının bir dershane öğretmenine yakışmadığını söylüyordu. Oğlan Bird'ün söylediklerini hiç tepki vermeden dinlemesi karşısında iyice saldırganlaşıvermişti. Dershane ücretlerinin yüksekliği, sınav gününe kadarki sürenin kısalığı, nice ümitlerle gelinen dershanenin fos çıkması karşısındaki öfkesini ardı arkası kesilmeyen sözcüklerle sıralamaya devam ediyordu. Neticede Bird'ün karamsarlığı, içkinin sirkeye dönüşmesi gibi korkuya dönüşüverdi. Korku çevresinde karanlık bir perde haline gelmiş, çevresindeki her şey korku kaynağına dönüşmüş gibi hissediyordu kendini. Sonra geri kalan 99 sinek kafasına da bu tipin öfkesi bulaşacak ve ben yüz kızgın serseri tarafından kuşatılacak, kurtulmanın asla mümkün olmadığı bir kapana sıkışıp kalacağım. O an Bird, her hafta ders verdiği bu 100 öğrenciyi hiç anlamadığını farkına vardı. Haklarında hiçbir şey bilmediği 100 düşmanın kuşatmasında olduğunu, üstelik akşamdan kalmalık neticesinde gelen kusmalar yüzünden gücünün de tükenmek üzere olduğunu düşünmeye başladı. Bağırıp duran oğlan iyice küplere binmiş, bir ağlamadığı kalmıştı. Oğlana cevap vermek istese bile kusma sonrasında ağzının içi iyice kurumuş, bir damla tükürük bile kalmamıştı. Bird olsa olsa kuş sesi gibi bir sesten başkasını çıkaramayacağını biliyordu. Ne yapmalıyım acaba? Sese dönüşmeyen bu soru Bird'ün kafasının içinde bir haykırış gibi yankılanıyordu. Günlük yaşamımda bu feci tuzak her zaman duruyormuş ve benim içine düşmemi bekliyormuş. Üstelik feciden de öte. Afrika'da beni bekleyen macera dolu yaşantının tehlikelerinden farklı olarak bu tuzağa düşsem bile ne bayılabilirim ne de kaza sonucu ölebilirim. Kımıldamadan tuzağın duvarlarına bakmaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Başım feci dertte diye esas benim telgraf çekmem gerekir. İyi de kime gönderebilirim ki böyle bir telgrafı? Tam o sırada ortalarda bir sıradan kalkan, sakin ve olgun hareket eden bir oğlan yüzünde bıkkınlık dolu bir ifadeyle "Yeter artık, kes şu zırlamayı!" diye bağırdı. Sınıfta yükselmeye başlayan gergin hava bir anda dağılıverdi. Hatta ortalığı neşeli bir hava kaplamıştı. Öğrenciler hep bir ağızdan gülüştüler. Tam zamanıydı. Bird, ders notlarını ve tebeşir kutusunu üst üste koyup kapıya yöneldi. Bird kapıyı açtığı sırada arkasından bir haykırış kopunca dönüp arkasına baktı. Deminden beri bağırıp duran oğlan Bird'ün kustuğu yerde aynı Bird gibi emekleme pozisyonunda kusumu koklayarak haykırıyordu. Alkol kokuyor. Kim bilir dün gece ne kadar içtin. Seni müdüre şikayet edeceğim. Attıracağım seni buradan. Şikayet? Başta anlayamamıştı. Ha, şikayet. Kendi kendine düşünürken sınıfın ortalarındaki o rahat olan bana bak. Sakın yeme tamam mı deyince sınıf yeniden kahkahaya boğuldu. Bird emekleme pozisyonundaki davacıdan kendini kurtarmayı başarınca sarmal merdivenlerden inmeye başladı. Himiko'nun söylediği gibi kapana sıkıştığı anda kardeşi yaşındaki müritleri onu koruyabiliyorlardı. Sarmal basamakları indiği dakikalar boyunca kusmanın ağzında ve boğazında bıraktığı limon tadını hissettiğinde arada kaşlarını çatarak da olsa kendini mutlu hissetmeye başlamıştı. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.